Ayrım 20. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 259. Ekim ayının ortalarıydı. Selçuk ofisinde otururken Berke telefonla aradı. "Merhaba kuzen, Astaş'a kadar gelmek için bir saatin var mı?" "Hayrola, onu gelince öğreneceksin. Sen sadece söyle, vaktin var mı?" "Gelirim amigo, çabuk ol, bekliyorum." Selçuk Berke'nin kendisinden bir şey istemesine hiç alışık değildi. Kuzeninin sesinden bir ihtiyacı olduğuna dair işaret de almamıştı. Astaş'ın Teşvikiye'deki genel merkez bürosuna giderken büyük bir merak içindeydi. İçeri girdiğinde sekreter kendisini toplantı odasına aldı ve Berke'ye haber vermeye gitti. Selçuk'un koltuğa yerleşip beklemesine fırsat kalmadan Berke kapıda göründü. Kollarını iki yana açarak güler yüzle karşıladı onu. Selçuk ayağa kalkıp aynen karşılık vermek zorunda kaldı. "Hayrola amigo," dedi. "Merakta bırakma beni. Neler oluyor? Nedir bu gizlilik?" "Gel," dedi Berke öne düşerek. Koridorun diğer ucundaki kapıyı açıp onu buyur etti. Selçuk içeri girdiğinde geniş toplantı masasının etrafında oturan ve ikisiyle yakın akraba olduğu diğer yönetim kurulu üyelerini gördü. Teyzesi Nesibe ve eşi Saffet Atay oturdukları yerden "Merhaba Selçuk," dediler. Avukat Süheyla Ünsal elini kaldırıp selamladı. Selçuk onlarla el sıkıştıktan sonra merakla Berke'ye baktı. Berke güleç yumuşak bir ifadeyle konuştu. "Selçukcum, Astaş'ın yönetim kuruluna hoş geldin." Selçuk'un nutku tutulmuştu. İnanamıyordu. "Otur lütfen," sözleri üzerine kendisine gösterilen koltuğa yerleşti. Bu arada Berke de yerine geçmişti. "Astaş'ın anneciğimden boşalan üyeliğine senin seçilmene karar verdik. Gıyabında karar verilmiş olmasının umarım senin için mahsuru yoktur." Selçuk, şaşkın ve artık bir yönetim kurulu üyeliği olmasının mutluluğuyla uzun zamandır ilk defa bu kadar samimi gülümsedi. "Şaka mı ediyorsun?" Sonra bakışlarını masadakilerin yüzlerinde gezdirirken "benim için şereftir," dedi ve öksürerek ekledi. "Güveniniz için teşekkür ederim." Selçuk holding bünyesinde olmasa da prestijli bir pozisyona sahip olmaktan çok memnundu. Çok arzuladığı bir şeyi kuzeninin kendi imkanları çerçevesinde ona sunduğunun farkındaydı. Ancak ne var ki Berke'nin bu jesti bir müddet uykuya yatırmayı düşündüğü hırslarını körüklemişti. Üstelik şimdi Berke'nin aleyhine yapacağı çalışmalar çok daha kolay olacak, içeriye yerleştirmeyi düşündüğü casuslara gerek kalmayacaktı. "Ne garip değil mi?" diye sesi duyuldu şeytanının. "Kuzenin kendi belasını arıyor sanki. Sana bu kadar güvenmesi hayret edilecek bir şey." Evet, iblis haklıydı. Selçuk buna kendisi de şaşıyordu. Ama artık adı kadar emindi. Berke'nin tutumu her türlü oyundan, hileden uzak, tamamen samimi bir güvenin işaretiydi. Onunla işi çok kolay olacaktı. Astaş'ın genel merkezinden ayrılırken Berke'ye o kadar içten teşekkür etmesinin sebebi de onun aklındaki yıkım planını kolaylaştırıyor olmasındandı. "Sağ ol amigo," dedi sarılıp vedalaşırken. "Gerçek bir dostsun. Ayrıca halamın yerine seçilmiş olmam da çok etkiledi beni." Doğruydu. Kurulda Seher'in yerine oturuyor olması Selçuk'u gerçekten etkilemişti. Ama hiç de Berke'nin ve ötekilerin anladığı gibi duygusal anlamda değil. Seher'in yaşıyor olsaydı o iskemleye yaklaşmasına katiyetle izin vermeyeceğinden emin, bunu kaderin ironik bir cilvesi olarak görüyordu. Bu, yolunun açıldığına dair bir işaret olmalıydı. Fırtına öncesi. Amber'in kocasının Selçuk'u kurulu aldığını öğrendiği zaman gözlerine hırstan yaş geldi. O akşam yemeğinden sonra evlendiklerinden beri ilk defa onu öpmeden yukarı kata çıktı ve doğru resim atölyesine giderek kapısını kapadı. Berke ardından geldiğinde balkon kapısında durmuş sessizce ağlamaktaydı. "Abartmıyor musun sevgilim?" dedi Berke ona sarılmaya çalışarak. Amber'in bedenini ondan kaçırıp eliyle yanaklarındaki yaşları sildi. "Bugüne kadar Selçuk'a olan bağlılığına hiç karışmadım Berke'ciğim. Onun gururunu kurtarmak için aileyi kapı kapı dolaşmana ses çıkarmadım. Ama artık yılanı koynuna aldın. Seni ve kendi küçük ailemi nasıl koruyacağım bundan sonra bilemiyorum. Sevgilim bu kadar büyütme lütfen. Nihayetinde yönetim kurulunda bir iskemle, kararlara evet veya hayır diyecek bir oy daha. Ne kötülüğü olabilir ki Selçuk'un? Sonunda o da bir iş adamı. Amber'in hırsla ayağını yere vururken kocasına doğru döndü. Onun ajandası çok farklı. Berke canım benim, bunu göremiyor musun? Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Hayır, sadece hissediyorum. Şu son ayda ardından konuştukları, hakkındaki yalan ihbarı sana hiçbir şey ifade etmedi mi? Söylemiştim sana, bir şeyler duymuş ve huzursuz olmuş. Doğrusunu öğrenmeye çalışmak hakkıydı. Her şey açıklandı. Aramızda bir problem yok. Karısına tekrar yaklaşıp ona sarıldı. Amber'in önce kolları iki yanında tepkisiz durdu. Sonra yavaşça kollarını ona doladı. Üstelik Astaş yönetim kurulunu biliyorsun diye devam etti Berke. Hepsi çok kıymetli ama orta yaşın çok üzerinde kişiler. Yeni yatırımlar için tutucu olmayan, vizyonu daha açık, cesur kararlarda destek olacak birine ihtiyacım var. Selçuk'un bu boşluğu dolduracağından eminim. Onun sana kötü bir oyun oynamayacağından emin misin? Gayet tabii, aksi olabilir mi? Gereksiz yere kuruntu yapıyorsun. Amber'in tehlikenin çok yakında olduğunu hissediyor ama elle tutup gözle göremediği bir şeyi nasıl ispat edeceğini, ondan nasıl korunacaklarını bilemiyordu. Bu konudaki ısrarcılığı hakikaten anlamsız bir kuruntu, paranoya görüntüsü veriyordu. Belki de Selçuk'u gereğinden fazla önemsiyordu. Şimdi biraz daha sakinleşmişti. Kocasının yanağını okşadı. Madem bu kadar eminsin, Berke gülümseyerek onu alnından öptü. Merak etme, Amber'in bu konuda huzura kavuştuğundan değil ama kocasıyla dargınlık yaşamaya alışkın olmadığından münakaşayı bitirmişti. Ancak içinden bir ses bir müddet sonra bugün daha fazla tavır koymadığına üzüleceğini söylüyordu. Yanılmış olmayı çok isterim diye mırıldandı. Yanılmadığına dair hissinin kuvvetini duyarak, yıllardır en baştan beri huylandığı Selçuk'un abartılı, karşısındaki sersemleten konuşma ve tavırlarından etkilenmeden gerçek yüzünü izlemeye çalıştığından ondan her an kötü bir sürpriz bekliyordu. Belki kısa, belki uzun zaman diliminde ama muhakkak gerçekleşecek bir sürpriz. Selçuk, hırsını zamana yaymak ve sabırsızlığını dizginlemek için olağanüstü bir gayret gösteriyordu. Kendisini her şeyi bırakıp gitme raddesine getiren ve Berke'den başka kimsenin de oralı olmadığı duruma bir daha düşmeye niyeti yoktu. Aynı şeyin tekrarında artık gidişin dönülmez olacağının farkındaydı. Onun için şimdilik olduğu yeri hak ettiğine inanılmasını ve daha fazlasının ikram edilmesini beklemekten yanaydı. Kendisine yöneltilen suçlamaların izahını yapmış olduğu gibi tamamen yanlış anlamalar ve yazılı delil isteyen saptırmalar olduğunu ispat etmek için ilişkilerindeki kavgaları da frenlemiş, son derece sakin ve kendi halinde bir politika izlemeye başlamıştı. Vefa Tan'a karşı da ona hakaret ettiği konuşmayı sanki hiç yapmamış gibi olağan bir tavır sergiliyordu. Ancak Vefa'nın ona her zamankinden daha soğuk, daha sınırlı tavrı çok belli oluyordu. Selçuk bu durumu gururunun incinmişliğine veriyordu. Bu meyanda Astaş yönetim kurulunda olmasının getirdiği kolaylıkla Berke'nin tüm planlarına, hesaplarına giriyor, detayları sorup öğreniyor ama beklediği açığı bulamıyordu. Berke'nin hayatında herhangi bir yolsuz iş olabileceğini düşünmenin nafile olduğunu anlamıştı. Zamanı geldiğinde onu ekarte etmek için bambaşka bir yol düşünmesi gerekiyordu. Bora ise New York'taki tezgahında kendi yağıyla kavrulduğu ve kılına dokunulmadığı müddetçe zaten Selçuk'un yoluna çıkacak değildi. İşlem sırası şimdilik listenin sonlarına kaymış, birden Selçuk için en yakın plana Genel Müdür Nebi Ekin yerleşmişti. Yine aileden olan Nebi'nin durumunun üzerinde çalışılmaya çok müsait olduğunu fark etmişti Selçuk. O da kendisi gibi babası ve amcası arasında bir tanesinin tuttuğu adam olma niteliğini taşıyordu. Ancak Nebi Ekin'in durumunda hami yine Refet Vardar'dı. Selçuk bunu bir müddet düşündükten sonra aslında dezavantaj gibi görünen bu durumu kendi lehine çevirecek bir çare buldu. Amcasını iki has adam arasında seçme yapmaya itecekti. Bu, büyük bir ihtimalle babasıyla amcasını karşı karşıya getirmekten çok daha kolay olacaktı. Bunu düşündüğü zaman şeytanından özel bir takdir almakta gecikmedi. "Çok iyi," dedi iblis. "Sana anlatmak istediğim Bizans oyunu böyle bir şey işte. İyi kurgularsan başarıyla neticelenir." Nitekim bu oyunu kurgulamak için özel bir mesai gerekmedi Selçuk'a. Zaten hiç uyuşmadığı, ancak Nebi Ekin'in kibar ve ağırbaşlı tavrı yüzünden bunca zamandır dalaşa dönüşmeyen aralarındaki gizli çekişmeyi holdingin gidişatına tesir edecek bir iç hesaplaşmaya dönüştürmek hiç de zor olmadı. Ve bu hesaplaşmada Refet Vardar yerine düşündüğü yeğeniyle halasının oğlu arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığında kazanan Selçuk oldu. Nebi Ekin İşi yürütüşünde Refet Vardar'a benzeyen bir üsluba, sakin, ağır düşünen ve temkinli uygulayan tarza sahip olmasına rağmen becerisi sorgulandığı ve tercihin yapılacağını hissettiği anda bunu gurur meselesi yapmakta son derece çabuk davrandı ve Selçuk'un beklediğinden çok daha kısa bir zamanda istifası geldi. O sene Mart ayındaki genel kuruldan önce bu defa Refet Vardar'ın öneri ve desteğiyle Selçuk Holding'in genel müdürlüğüne atanmıştı bile. Vecdi Bey bu gelişmeyi son derece yanlış bulmasına rağmen kendi öz oğluna bir kez daha set çekiyor olmak istememişti. Genel kurul toplantısında ise aile ve halk hissedarlarına verilen listelerde Selçuk Vardar'ın adı hem genel müdür hem de yönetim kurulu üyesi olarak geçiyordu. Raporda bildirilen ciro ve kar rakamları, ihracattaki artış ve dağıtılacak temettü miktarı ortakları öylesine memnun etmişti ki kimse yeni seçilen üyeleri veya idarecileri sorgulayacak durumda değildi. Zaten kaç kuşaktır hem kreditörleri hem de ortakları nezdinde %100 güven sağlamış Vardar ailesinin bir ferdinin daha isminin anılması katılımcıları artık rahatlatabilirdi. Selçuk daha birkaç ay önce ucuna geldiği noktadan sonra yaşadığı süratli yükselişin sarhoşluğu içindeydi. Sahip olduğu iki kuvvetli koltukla idari gücüyle beraber enerjisi, keyfi de artmıştı. İlk fırsatta kendisine körü körüne garanti bir oy getireceğinden emin olduğu Tarık'ı yönetim kuruluna aldı. Küçük kardeşinin kendisine bağlılığını bilirdi. Ziynet hayatında gittikçe daha çok yer almaya başlamıştı. Ama Selçuk henüz onun Gülşah'la beraber aynı anda evde olmasını istemiyordu. Ancak genç kızın annesinde veya anneannesinde kaldığı akşamlar Ziynet'i eve çağırıyordu. Fazıla'nın ahbabı olan modacı Pekin'in koleksiyonundan satın aldığı parçalarla Selçuk'un dairesi tekrar çok sevdiği Art Nouveau tarzında döşenmişti. Hayatında her şeyin yolunda gitmeye başladığına dair içinde bir sevinç, coşku vardı. Bu coşkusunu ve heyecanını paylaşmak için yanında en çok istediği kişi de Ziynet oluyordu. Ziynet ise hayallerinin artık gerçeğe çok yaklaştığından emin, Selçuk'tan başka hiçbir erkekle özel yakınlık kurmadan her buluşmalarında hedefinde birkaç basamak daha yukarı çıktığını hissederek sonucu sabırla beklemekteydi. Her ikisi de aslında hem bir başkasına hem de birbirlerine yüksek sesle söylemedikleri tamamen kendilerine ait bir mücadelenin heyecanlı tırmanışında sebepleri değişik de olsa aynı ruh halini paylaştıklarından birbirlerini tamamladıklarına ve çok iyi bir ekip olduklarına inanıyorlardı. Aslında bu doğruydu da. Zira geçmişleri, kültürleri, görgüleri, eğitimleri, maddi varlıkları ne kadar farklı olursa olsun her ikisinin de hep manevi açlıkları, hırslı ve arsız ruhları adeta birbirinin aynadaki aksi kadar benzerlik teşkil ediyordu. Bir araya geldiklerinde Selçuk'un anlattıklarını Ziynet yakından takip ediyor, ilgili sorularıyla erkeğinin aile ilişkilerini, işinin ve yaşantısının maddi potresini daha net anlamaya gayret ediyordu. Bütün bu detayların bir gün işe yarayacağından çok emindi. Üstelik onun her türlü megaloman anlatımına gösterdiği hayranlık dolu ilgiyle Selçuk'un güvenini kazanıyordu. Bir taşla iki kuş. Diğer taraftan Selçuk genel müdürlük koltuğunda oturmakla içindeki hırsın zerre kadar yatışmadığını fark etmişti. Tam aksine bulunduğu makamın kendisine sağlayacağı avantajlardan olabildiğince istifade edip mutlak hakim olma hırsı gittikçe daha çok körükleniyordu. Berke'nin kendisine bu yolu açmış olmasına ve onun holdingde hiçbir şekilde gözü olmadığını bilmesine rağmen bu kadar iyi niyet ve destek ona hala inandırıcı gelmiyordu. Ayrıca başarı söz konusu olduğunda bunun tek adresinin holding ve başarıda söz sahibinin de kendisi olmasını istiyordu. Astaş ülkenin İngiltere hariç Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en mükemmel teknolojiyle konserve üreten kuruluşu olmuştu. İhracatta büyük ilerleme kaydetmişti ve Doğu'da Amerikalılarla ortak yeni yatırımlarla daha da devleşecekti. Selçuk kuzeninin bir başka şirketler grubunda dahi olsa muvaffakiyetini kendisine tehdit olarak görüyordu. En fenası da özellikle Seher Vardar'ın ölümünden sonra Berke'nin temsil ettiği holding hisseleri oldukça önemli bir miktara ulaşmıştı. Kendisine gelince yakın bir gelecekte en azından kasayı ve açık hesapları eline geçirene kadar kayda değer bir ortaklık payı yoktu. Babası ölse dahi mal varlığı 4 çocuğuna ve yeni eşine pay edileceği için kendine düşenle normal şartlarda hiçbir zaman Berke'nin gücüne yetişemeyecekti. Bu kıskançlık beynini öylesine sıkıştırmaya başlamıştı ki bir gün şeytan onu ikaz etmek zorunda kaldı. Önce kendi kümesini düzenle dedi iblis, onu kulaklarından çekip. Daha içeride ayak bağı olacak adamların var, önce onları temizle. Babam ile amcam daha lazımlar bana. Diğerlerine gelince şu an hepsinin üstündeyim diye cevapladı Selçuk böbürlenerek. Küçük adamlarla uğraşmaya değmez. Onlar kendiliğinden dökülecekler nasılsa. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz diye uyardı şeytanı. Merak etme, ne yaptığımı biliyorum. Israrcı değildi şeytan. Alaylı bir tavırla kuyruğuyla başını okşadı Selçuk'un. İyi o zaman dedi. Bana da kenara çekilip seyretmek düşüyor. Görüşürüz. Dediğini de yaptı. Uzun bir müddet ortaya çıkmadı şeytanı. Ne göründü ne sesi duyuldu. Bu sessizlik Selçuk'a her şeyi tamamının yaptığının garantisi gibi geldi. Bu arada vefatan da aylardır sabretmesinin mükafatını gördüğünü hissediyordu. Selçuk için imkanlarının artışını simgeleyen terfiler, vefa için onun sorgulanabilirliğini kuvvetlendiren sorumluluk makamlarıydı. Öcünü almak için gerekli şartlar süratle hazırlanıyordu. Selçuk'un piyasadaki özel ilişkilerini, anlaşmalarını yakından izliyordu. Ankara'daki bağlantısıyla devamlı irtibatta kalıp darbe için en olgun zamanı beklemekteydi. Selçuk ise coşan hırsını dizginlemekten vazgeçerek aklına koyduğu yolda oyunu tekrar başlattı. Çark öyle hızla döndü ki yepyeni bir fikir ortaya çıktı. Beyninde adeta panayır zilleri çalmaya başlamıştı. Şeytanının çok uzaktan bir yerden sanki bu gerçekten çok ahlaksızca dediğini duyar gibi oldu. Ama yanılmış olmalıydı. Kulak kabarttığında kendi nefesinden başka bir şey duyulmadı. Ortalığı biraz karıştıracaktı ama denemeye değerdi. Berke'nin 2 haftalığına İngiltere ve Amerika'ya gideceğini biliyordu. Holding'in kurul toplantısını özellikle o arada bir tarihe ayarlamaya karar verdi. Şeytana kardeş fark etmez. Maslak yokuşundan Tarabya istikametine doğru hızla gelen MG, az ilerisindeki kırmızı ışıkları ve geçen yayaları fark ettiğinde yavaşladı. Aynı anda sarı ışık yayalara ikaz işareti verdi ve arabanın tamamen durmasına gerek kalmadan yeniden yeşil yandı. Yol açılmıştı. Tarık tam gaz vermişti ki arabasının önünde aniden beliren gölge ve tok bir çarpma sesiyle dehşet içinde frene bastı. Birkaç metre içinde duran arabadan fırladı. Sırtında soğuk bir nefes, yüreğinde daralma hissetti. Durakta bekleyenler merakla, bir telaşla yerde yüzü koyun hareketsiz yatan adamın etrafını çevirmiş, fikir yürütmeye başlamışlardı bile. Ölmüş bu. Daha demin şuracıkta duruyordu adamcağız. Ne de efendi görünüyordu. Öyle sakin sakin duruyordu zavallı. Böyle de araba kullanılmaz ki Cinayet bu kardeşim, cinayet. Polis çağıralım. Bir otobüs durağını bir süre için paylaşmış olmaktan öte, adamı tanımayan bir grup insan birdenbire onun adeta vasisi kesilmişti. O güne kadar karınca incitmemiş olan Tarık, nereden çıktığını anlamadığı zavallı adamın neden kendisine yeşil ışık yanarken karşıya geçmediğini, neden onu katil yapmak için beklediğini anlayamıyordu. Dehşet içindeydi ve ne söyleyip ne yapacağını bilemiyordu. Birilerini araması, yardım çağırması gerekti. Aklına gelen ilk isim Selçuk'tu. Etraftakiler cep telefonundan ambulansı ve polisi aramaya başlamışlardı bile. Tarık üzüntüden, korkudan, ağzı dili kurumuş vaziyette telaş içinde Selçuk'un cep numarasını tuşladı. Birinin ölümüne sebep olmuş olma fikriyle midesi bulanıyor, başı dönüyor, şakakları zonkluyordu. Abinin telefonu meşguldü ama polis arabası yanlarına varmıştı bile. Sanki onun bir hata yapmasını beklemişler de olay yerinde bitivermişlerdi anında. Kendisini cehenneme giden köprünün başında gibi hissediyordu. Telefonunu kapatıp arabadan çıkan polislere doğru ilerledi. Selçuk'un cep telefonu çaldığında baktı. Arayan her kim ise ona yabancıydı ama bu özel telefonunu çok az sayıda kişiye verdiğinden meraklanmıştı. Cevapladı. Alo, evet ben Selçuk Vardar. Evet abi oluyorum. Göz altında mı dediniz? Bir yanlışlık olmalı, bir hata yapılmış olmalı. Avukatım hemen orada olacaktır. Hırsla kalktı. Olacak iş miydi? Nereden çıkmıştı şimdi bu aptal kaza? Eh Tarık, alacağın olsun dedi. Bugün düşünmek ve uğruna enerjisini harcamak için tasarladığı tüm ince planlar sekteye uğramıştı şu anda. Tekrar nasıl, ne zaman toparlayacaktı? Sinirli hareketlerle telefonundaki bir tuşa bastı ve vakit kaybetmeden konuşmaya başladı. Alo Murat, Selçuk. ''Uzun lafa vakit yok. Elinde ne iş varsa bırakıyorsun. Neredesin şimdi?'' ''Atlı spor mu? Ayaz Ağa'dasın yani. Seni Allah oraya göndermiş bugün. Tarık kaza yapmış. Adam ölmüş. Maslak karakolunda gözaltına almışlar bizimkini. Derhal gidip duruma el koyman gerekiyor. Haydi göreyim seni. Beni her adımdan haberdar et. Bekliyorum. Her şartı zorla, anlıyorsun değil mi? Abi bu hafta son hiç aile dramına ihtiyacım yok.'' Toparla olayı hemen. Kolundaki saate bakıp devam etti. Haydi gazla, bana bak, bu olayı senden başkası bilmeyecek, tamam mı? Babam, amcam dahil. Telefonu kapadığında yerinde duramıyordu. Masasının üzerindeki kalemi alıp tekrar sertçe masaya fırlattı. Sonra boş bir kağıdı avucunun içinde hırsla buruşturup ezdi ve buruşuk topu dişlerinin arasından adeta tıslayarak odanın diğer ucuna fırlattı. Ellerini beline koydu ve programını aniden kesintiye uğratan yeni problemi uzaklara göndermek istercesine camdan dışarıya bakarken sıkıntıyla pofladı. 20. ayrımın sonu, sayfa 271.